أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Haberiniz olsun. Demedi demeyin ha. Ben Abdullah bin Mes'ud'u ziyarete gidiyorum. Hani şu ilk Müslümanlardan fizik olarak zayıf, çelimsiz, ince bacaklı, boyu küçücük, belki vücuda göre kafası biraz büyük. İşte o sahabe. Daha önce duydunuz mu? Abdullah bin Mes'ud. Ama peygamberim onun Kur'an'ı güzel okuduğunu söylediğini biliyorum. Gidip soralım bakalım Kur'an konusunda ne diyecek bize? Abdullah ibn Mes'ud ilk Müslümanlardan. Daha sonra Kufe'ye, Basra'ya doğru hareket etmiş, orada sanki bir ekol onun adına kurulmuş. Farklı düşünebilen, farklı düşündüğünü güzel ortaya koyan sahabe, Mes'ud'un oğlu Abdullah. Allah cennette beraber kılsın duamızla, haydi onun yanına. Peki nasıl gideceğimizi söyleyelim. Yani nereden çıktı bu iş, ben onu nerede buldum? Onu benimle, beni onunla tanıştıracak olan kimdi mi diye soruyorsunuz. Ahmet bin Hanbel. Bu ismi duydunuz mu? Ahmet bin Hanbel. 30 bin kadar hadisi kitabında toplayan İbn Hanbel, İmam Ahmet denildi mi? O anlaşılır, imamdır. Hani Müsned adında 6 cilt olarak basılmış, daha sonraları farklı baskıları piyasaya çıkmış ama tercümesi henüz yapılmamış bir kitabın toplayıcısı. Peygamberi kendisinden sonraki nesillere tanıtma çabasında temayüz etmiş, belirginleşmiş bir sima, bir şahsiyet Abdullah İbni Mesud'u ben ondan öğrendim. Kitab-ı Züh diye de bir kitabı var Müsned'inden başka. 2 cilt olarak tercüme edildi. Onun 1. cildi 890. habere müracaat ediyoruz. Diyor ki İbni Mesud, yani bu peygamberle birlik büyüyen sahabe, peygamberin ağzından vahyi duyan sahabe, dini peygamberden öğrenen sahabe, Kur'an'la beraberliğin ne anlama geldiğini peygamberle beraber yaşarken öğrenen sahabe bize bu konuyu anlatıyor. Öyle uygun görmüş diyoruz ve dinliyoruz. Sadece İbni Mesud bunu anlatır değil elbette. O bize peygamber anlatır. Der ki bu habere göre İbni Mesud, يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَعْرِفَ بِلَيْلِهِ اِذَا النَّاسْ نَائِمُونَ وَبِنَهَارِهِ اِذَا النَّاسْ مُفْطِرُونَ وَبِحُزْنِهِ اِذَا النَّاسْ يَفْرَحُونَ وَبِبُكَائِهِ اِذَا النَّاسْ يَضْحَكُونَ وَبِصَمْتِهِ اِذَا النَّاسْ يُخْطِئُونَ وَبِخُشُوعِهِ اِذَا النَّاسْ يَخْتَالُونَ. Devam ediyor sözlerine. وَيَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ اَنْ يَكُونَ بَاكِيًا مَحْزُونًا Halimen sekine. Son bölümü de şöyle sözlerinin, ve la yenbagî li hamilil Kur'an cafiyen ve la gafilen ve la dahiken ve la hadide. Evet, önce Arapçasını okudum. Ben kendim sanki kafamda canlansın, konsantre olayım diye. Ama piyasada bunun örneklerini siz zaten görürsünüz. Adam önce işin Latincesini telaffuz eder, sonra onu bize aktarmaya çalışır. Veya başka literatürde benzer örneklerini yaşamışsınızdır. İşin aslının onun dilinde olanını bilmek olduğunu biliyorsunuz. Bakalım tekrar dönelim başa. يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın hamiline gereken şu ki diye başlıyor sözüne İbn Mesud. Allah kendisinden razı olsun. Yani cennetlik olasıca demek o. Radıyallahu anh demek, Allah razı olsun demek, Allah'ın razı olduğu beyanının yaşandığı cennette kendini bulsun demektir. Çünkü radıyallahu anhum ve radu anh ancak cennette olacaktır. Yani bir insanın Allah'tan razı olduğu, Allah'ın da o kişiden razı olduğu ancak cennete gidince belli olacak. Dünya planında kimin hangi amelleriyle Allah'ı razı ettiğini net, apaçık Allah bilgisiyle bilme imkanımız yok ama Allah bize şöyle yaşarsanız razı olurum, böyle yaparsanız gazabıma uğrarsınız dediğini tabi yine ihmal etmiyoruz. Hamilül Kur'an, bu bir tabir. Önce bu kelimeyi Türkçe'ye nasıl nakledeceğimi düşünüyorum. Mesela aynı kelimeden Türkçe'ye nakledilmiş hamal kelimesini bilirsiniz. Yani bir başkasının yükünü taşıyan değil mi hamal? Taşıdığı yükle taşıma dışında bir ilgisi yoktur onun aslında. Yüklersiniz sırtına, yükleyenin amacı doğrultusunda belirlenen hedefe götürür. Hamallık yapar ya zaten. Yoksa Kur'an'ın hamalına mı gerekir gibi düşündüm o zaman. Kur'an'ın hamalı, Kur'an kendisinin olmayacak, yüklenecek sırtına Kur'an'ı, Kur'an'ın sahibinin dediği doğrultuda gidecek. Öyle mi ki? Devam edelim anlayışımıza. İkinci bir kelime geldi aklıma, yine aynı kökten. Hamile. O da kendi yükünü kendisi taşıyan insan demektir. Karnında, rahminde, kendi bebesini taşıyan kadın. O da taşıma süresi ve taşıma miktarına müdahale edemese de, yük kendinin ve sahiplendiği, benimdir dediği, benimsediği yükünü taşımaya devam eder. Acaba Kur'an'ın hamili denilince Kur'an'ın hamalı mı, Kur'an'ın hamilesi gibi mi, nasıl anlasak? Yani Kur'an kendimizin mi yükü olacak yoksa başkasının yükü gibi mi olacak? Nasıl taşıyacağız ki diye düşünüyoruz. Ama bitmedi. Belki bununla ilgili başka kelimeler de aklımıza gelsin istedim. Mesela bir hastalığı kendisinde taşıyan ama hastalığı icra eden, etkileyen, ortaya koyan mikropları taşıdığı halde kendisi hastalanmayan insanlardan söz edilir tıp dünyasında. Porter, yani taşıyan denir onlara. Onda varmış o mikroptan. Birisi onunla ilgi kurarsa ona nakledermiş ama kendine zarar olmazmış. Yoksa Kur'an taşıyıcılarının bir de böyle özelliği mi var dersiniz? O taşır efendim. Birinden almıştır, birine götürür. Kendisiyle ilgisi yoktur onun. Yani garip bir rastlantı deyin isterseniz ama sanki biraz şöyle kafa yorunca aklımıza neler neler geliyor. Siz bunları kendi dünyanızda kendinize göre ayarlayın, yerleştirin. Ama ben Kur'an'dan aynı kelimeden türemiş ya da aynı kaynaktan türemiş iki kelime, iki örnek daha bulmaya çalışayım. Belki hemen siz de hatırladınız zaten. Mesela Cuma suresinde 5. ayete müracaat ediyoruz. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاهِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا. Aynı sesleri telaffuz ettiğimi anladınız. Hummilu, lem yahmilu, yahmilu. Yani şu, Tevrat benim yükümdür diyenlerin örneği var ya, ama onlar yükümlülüğünden kaçıyorlarsa, tıpkı onlar eşek gibidir, ama yükü kitap olan eşekler. Demek ki bir de böyle yükümlülük, bir de böyle hamallık varmış ya da böyle bir hamil olmak varmış. Bir başka hamil kelimesinden haberiniz var zaten, onu buraya karıştırmak istememiştim. Hani kimi kağıtlar yazılır, üzerinde paralar, miktarlar bellidir, hamiline falan denilir. O ayrı bir konu galiba, ben şimdi ona girmesem. Ama mesela ben size bir ayet daha ikram edeyim konuyla ilgili. O da Araf suresinde 175 ve 176 hatta 177. ayetlerde anlatılan özel bir konu var. Allah'ın ayetleriyle tanışmış, onları sanki kuşanmış birisi, sonra soyunu vermişse, bırakıvermişse ayetlerle beraberliği, tutup şeytan peşi sıra gidiyor, şeytan da onun peşi sıra gidiyorsa, azgın ve sapkınlardan olmuşsa, işte böyle bir adamdan söz edilir de denilir ki فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Onun örneği, arza çakılı kalmaktan yana olan bu adamın örneği, isteseydi aslında ayetlerle, vahiyle daha bir yüce makam ve mevki sahip olacakken, yani kul olacakken, cennet hak edecekken, bu imkandan yararlanmayan, kendine yazık eden, doyumsuzca yeryüzü ve dünya benim olsun, her şey benim olsun diye içmeye, yutmaya, nefes nefes kalmaya hazırlanan bu kişinin örneği, tıpkı bir köpeğin örneği gibidir. Bir köpek örnekleyin. İn tahmil aleyhi yelhez, ev tetrukhu yelhez. Tahmil, hamel kelimesi. Yüklenin isterseniz yük yükleyin, doymaz, solumaya devam eder. Bırakın salıverin, yine solumaya devam eder. E köpek bu. Yorulsa da dili bir karış dışarıda solur. Kenarda beklese de dili bir karış dışarıda solur. Havaya doymaz sanki, nefese doymaz bir varlık. Toplayalım isterseniz bunlarla birlik ilk cümleyi anlamaya çalışalım. يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın hamiline, Kur'an yükümdür diyene, Kur'an'ı kendisinin yükü kabul edene ya da Kur'an'la yükümlüyüm diyene, benim yükümlülüğümü Kur'an belirler diyene gereken şu ki diye başlıyor söz. Ya da ben öyle anladım. Kur'an benim yükümdür. Kur'an bana aittir. Ben onu yükümlülüğüm kabul ediyorum. Benim yükümü, yükümlülüğümü, sorumluluğumu, vazifelerimi, yapacaklarımı, kaçınacaklarımı, gün ve gecemi, zaman ve mekan, tüm hayat programımı benim Kur'an ayarlar, benim Kur'an'ım ayarlar, benim hayatımı Kur'an'ım, benim Kur'an'ım benim hayatımı ayarlar şeklinde bir inancın sahibi olan hamilül Kur'an'a gereken şu ki en ya'rife bileylihi izen nas naimun. Devam edecek söz. Tabi İbn-i Mas'ud böyle söylerken bizi bir düşüncedir aldı mı dersiniz? Ben benimkini sesli söylüyordum. Sen kendininkini başkalarına söyle. Ama Allah'ın huzurunda kendi kendimizi hesaba çekelim. Acaba böyle bir özelliğimiz var mı bizim? Sanki bugünün Türkçesiyle söylese, Kur'an hamili demesek de işe, yani iyi bir Müslüman, gerçek Müslüman, Kur'an'a göre bir Müslüman, Kur'an'ın belirlediği hayatı kendisine hayat programı kabul eden bir Müslümana gereken diye de ifade edebilsek, öyle mi Kur'an'la beraberliğimiz? Ne dersiniz? Sizin Kur'an'ınızla sizin aranız nasıl? Çoktandır görüşmüyor muydunuz? E tabi program gereği değil mi? Anneniz ölünce okuyacaktınız. Babanız sizden önce ölürse tabi gideceksiniz. Ya da bir cenaze ortamında değilse bu iş, bazen de Ramazan'da, bayramda olacak. Veya hani insan coşar ya bazen aklına gelir. İşte öyle dönemleri de olur insanın. O zaman da okuduğunuz bir kitap mı? Yok, burada söz edilen o değil. Hayata hakim bir Kur'an. Ve onunla yaşanmak, onunla ölmek konusunda temel program. Demek ki iyi bir Müslümanın nasıl olması gerektiğini öğreneceğiz İbn-i Mesud'dan. Ama Kur'an merkezli düşünüyoruz. Yani Peygamberin anladığı Kur'an, Peygamberin bize getirdiği Kur'an, sahabe toplumu içinde Peygamber tarafından yaşanan Kur'an. İşte böyle bir Kur'an'ı hayatına hakim kılacak kişinin en yarife bilmesi gerekir. İrfan sahibi olması gerekir. Marifet sahibi olması gerekir. Meseleyi anlaması gerekir. Öyle ki işin idrakinde olması gerekir. Neyi bilecek? Bileylihi, gecesini bilecek. Gecesinin kadru kıymetini bilecek. Gecenin değerini bilecek. Hem ki izen nas naimun, insanlar uykudalarken. Yani tüm bu özellikler dışındaki insanlar, Kur'an'la, sünnetle beraber olmayı bilemeyen insanlar, uykuda kendilerini ölüme terk etmişlerken, bu insan gecenin kıymetini bilir. gecesinin kıymetini. Gece, güneş batınca mı başlar? Biraz daha, o ak gecedir, akşam diyoruz ona, şam, gece. Peki, fecirle de sabaha doğru bir aydınlık, onu da çıkın. Yani yatsı ezanları okundu dediğiniz, şöyle batıda tüm kızıllık kaybolduğu andan itibaren, doğudaki ilk ışık belirtileri ortaya çıkana kadar dönem gece. İşte bu geceyi üçe bölün. En azından hiç olmazsa ama ikiye de bölenler elbette karlı olacaklar eğer güçleri yetiyorsa. O üçte birini ama son üçte birini özellikle uyanık geçirmeye çalışın. Seher diyoruz ona. Daha bir bereketli zaman. Yani saat yine aynı saat. Bakın akrebi yel kovanıyla, saniye ibresiyle ya da seninki dijitaldir bütün hareketiyle hep aynı saat. O değişmiyor ama bereket farklı. Çünkü o zaman ayrı lütuflar geliyor insanın üzerine belki. Farklı anlama imkanı buluyor insan. Öyle değil mi ya? Hadi isterseniz şu oturduğumuz yerden bir gece yaşayalım birlikte. Yani düşünce dünyamızda. Yatsı namazı. Vakit girdi, sünneti farzıyla kıldınız. Sonra bitir mi? O ayrı bir namaz, bekleyin. Onu sonra kılacaksınız. Hemen Allah'la buluşma gününüz o gün. Özel programınız var gecenin son üçte birinde. Çabuk olun yatağa. Yatıyorsunuz. Mesela bugünkü raişle diye düşünün. 5 saat uyuyorsunuz. Eğer şöyle bahar günleri, güz günleri ise. Hatta yaz günleri ise işte bir 3-4 saat uykunuzu alıyorsunuz. Ama kış günleri bu hatta 7-8 saate kadar çıkabiliyor. Yani neredeyse yoruluncaya kadar uyuyorsunuz. Sonra gecenin son üçte birinde uyanıyorsun. Acele etmeniz gerekmiyor çünkü sizi bekleyen sadece Rabbiniz, zaten onun huzurundasınız. Acele etmeden, sakin, peygamberinize benzemek istiyorsanız, işte onun için Ali İmran suresinin son 10 ayetini okumaya başlıyorsunuz. Düşüne düşüne, bile bile. Ama tabii üst üste kapılar, üst üste kilitli kapılar arkasında sen semayı görmeden, arzı tanımadan, havasız, bulutsuz bir yerde, ben onu bilemiyorum. O bir karmaşa. Ama diyelim ki minik bir bahçeniz var, çıkıyorsunuz. Şöyle gökyüzünün altında, bulutların, hafif esen bir rüzgarın, hatta biraz soğuk ya da kar uzun eşliğinde siz Allah'ın huzurundasınız, abdest alıyorsunuz. Sakin olun, ibadet diye yapıyorsunuz değil mi? Ama insanlar uykudayken farklı mı? Ruh dünyanız değişti mi birden? Dua etme ya da yalvarabilme ya da isteyebilme ya da Allah'la beraber olma şuuruyla ona nazlanma makamındasınız, fark ettiniz mi? Devam edin. Şöyle bir temiz bölge, Allah'ın huzurundasınız. Sen en büyüksün Allah'ım. Allahu Ekber. Daha büyüğü yok diyorsunuz ve namaza duruyorsunuz. Bildiğiniz ayetleri, ne demek istediğinden haberdar olduğunuz ayetleri okuyarak onun huzurunda eğiliyor, secdeye kapanıyor, bunu tekrar ediyorsunuz. Sonra selam ve yine onun huzurundasınız. Kur'an'ın huzurunda okuyorsunuz. Tekbir isteyen ayetler, Allahu Ekber diyorsunuz. Tesbih isteyen ayetler, Sübhanallah diyorsunuz. İstiğfar bekleyen ayetler, Estağfirullah diyorsunuz. Secde bekleyen ayetler, kendinizi secdede buluyorsunuz. Derken seherdesiniz. Elinizi kaldırıyorsunuz Allah'a. Elinizi açıyorsunuz. Gönlünüzü, bütün benliğinizi, kalbinizi, kafanızı açıyorsunuz ve dua ediyorsunuz. Kaç saat oldu? 2 saat, 3 saattir. Ya da 1,5-2 saattir uyanık olan siz, derken sabah namazı, yani fecrin doğma zamanını yakaladınız. Hatta peygamber modeliyle hemen kılın iki rekat bir hafif namaz ve tabi daha önce vitri kıldınız. Ve arkasından şöyle sağ yanınıza biraz dinlenin derken ezanlar sizi toplu namaza çağırıyor. Diğer kardeşlerinizle, diğer Müslümanlarla beraber toplu namaz, yani cemaatla camide namaz. Gidiyorsunuz, Allah'ın huzurundasınız. Denilen okunan ayetlerin kimi kelimeleri size şifre gibi geliyor. Anlıyorsunuz neler anlatıldığını. Bazen ahiret, bazen Musa Harun'dan söz ediyor. Bazen sema, bazen arz diyor ayetler. Sen o işe yabancı değilsin. Ya dün okuduğun bölüm, ya yarına hazırlandığın kısımdan okuyor hoca da. İmam olarak sen de onları dinliyorsun. Ya da anlamamışsan, belki namazdan sonra rica ediyorsunuz. İmam size okuduğu ayetlerin neler anlattığını haber veriyor. Acıktınız mı iyice? Akşama kadar yiyin. Akşama kadar idare edecek bir yemek yiyin, olmaz mı? Eğer sahurda yiyip de bugün oruç tutmam gerekir demiyorsanız Ramazan dışında. Sonra doydunuz mu? Dahası biraz daha isterseniz ama bir daha ağzınızı meşgul etmeyecek kadar yiyin, olmaz mı? Çünkü ve binaharihi izen nas muhtirun. İkinci bir özellik sunuyor Abdullah İbni Mesud. İnsanlar yeme içme peşinde koşarlarken Kur'an'ın hamileyi Müslüman gündüzün kıymetini de bilir. Gündüzün değerini. Yani artık onun ağzını yeme içmede kullanma ihtiyacı yoktur. Yemeğini yemiştir, suyunu içmiştir, doymuştur, hemen hemen bir şeyler atıştırması gerekmiyordur. Yani hani çöp sepeti olur ya, arada bir buruşturulan kağıtlar ya da başka çöpler atılır durur ya, Müslüman ağzını midesini öyle kabul etmez. Bir şeyler atıp durması gerektiğine inanmaz ki baştan. Neden rahatsız etsin kendisini yeme içmeyle, niye meşgul etsin ki zaten? Ve işte böyle bir programla insanlar gündüzün ve gecenin kadru kıymetini bilirler. Ama şimdi öyle mi ya? Bakın isterseniz, akşama kadar yemek konuşanlar, sabaha kadar onunla meşgul olanlar, gecesini buna ayıranlar, gündüzünü bununla bitirenler, Allah Kur'an'ın hamili olmak nasip ederse ancak o işten kurtulabileceklerini biliyoruz. Öyle olunca o tür hayatı tenkit yerine bu tür hayatı teşvik etmemiz gerekiyor. Kur'an hamilinin üçüncü bir özelliğini söylüyor İbni Mesud. Ve bihuznihi izen nas yafrahun. İnsanlar coşkun, kendilerinden geçmiş, ne yaptıklarını bilmez bir pozisyonda yaşarken Kur'an hamili iyi Müslüman, dertli olabilmenin, hayatla ilgili olabilmenin, insanlarla beraber olabilmenin derdini taşır, hüznünü taşır. Bunu bilir, bunun kadro kıymetini bilir. Yani sıkıntılı olmak değil anlatmaya çalıştığım. Böyle üzüntülü, bedbin, bedbaht, karamsar, hiçbir şeyden ümidi olmayan değil. Müslüman o anlamda ümitsiz olmaz elbette ama bir şeylerin derdini çeken olabilmek, bu farklı bir duygu galiba. Bilmem nasıl ifade edebilsem. Yani oğlunun ve kızının daha iyi Müslüman olmasının derdini taşımak. Buna kafa yormak, düşünmek. Komşular acaba Kur'an'la nasıl tanışır? Derdini çekmek. Acaba ne yapabilirim? İnsanlar Kur'an'la, sünnetle nasıl bir hayat programı düzenleyebilir? Benim katkım ne olabilir? Ne olur acaba diye? İşte bunların derdini taşımak. Ama birileri coşkun, birileri ferihu fahur, ne yaptığını bilmez, dertsiz ve sıkıntısız yaşarlarken, yani endişesizken, endişeli olabilmek. Bir şeylerin düşüncesini taşımak. Bir şeylerin plan ve projesini kafada sürekli canlı tutmak. İşte Kur'an'la birlik, Kur'an'ın Müslümanı böyle yapacak. Ve dördüncü özellik. Ve bi bukaihi izen nas yadhaku. İnsanlar gülüp oynarlarken, sanki kahkahayı basarlarken, bu insan, bu Kur'an'ın Müslümanı olan insan, ağlamanın, ağlayabilmenin kadru kıymetini bilir. Ağlamak onun için bir nimettir bu anlamda. Peki hiç mi gülmeyeceğiz? tabi kahkahalı gülmenin yasaklığı adına söylüyorum. Ya da hatta belki bizim dilimizle söylersek kişiye kendini, kendi hayatını, konumunu, çevresini unutturan bir gülüşün yasaklığından söz ediyoruz değilse bazen güler Müslüman. Gülünecek bir hayat olur Müslümanın da hayatında bölüm olarak ama ağlayabilir, ağlayabilmelidir, ağlamanın kadro kıymetini bilebilmelidir Müslüman. Ağlamak. Biz ağlamayı önce çocuk dünyasında biliyoruz. Hadi diyelim bazen de kadınlar ağlar. Erkek adam ağlar mı hiç diye de bir yafta bir damga. Neden öyle? Erkek adam ağlamazsa ağlamasın ama kadın adam da ağlamasın. Yok öyle değil. Çocukta gördüğümüz ağlama mantığını bir Müslüman olarak biz kendimize benimsesek diyorum. O tür bir ağlamaya ne dersiniz? Bence galiba buna çok ihtiyacımız var. Gerçi salıversen niceleri ne kadar ağlayacaklar veya bir dokunsan ne kadar çok ağlayacak nice insanlar var piyasada da ağlayamıyorlar. Galiba ağlatan yok diye herhalde. Dönün çocukların dünyasına. Neden ağladıklarını düşünün. Hadi beraber düşünelim. Çocuklar galiba ağlamayla üç boyutlu bir konuşmayı gündemde tutuyorlar değil mi? Mesela birinci boyutuyla ağlamak istek bildiriyor. Acıktım, susadım ya da altımı kirlettim diye ağlamıyor mu çocuklar? İsteklerini böyle beyan etmiyorlar mı? Bu bir. İkincisi, özlemlerini bildirirler değil mi çocuklar ağlamakla? Annesinden iki saat ayrı kalan bir yavru, annesini görür görmez kimin kucağında olursa olsun başlamıyor mu ağlamaya? Özledim diye ağlıyor değil mi? Vay yavrularını bırakıp gidip de özlemle tutuşan bir kalp taşıyan anneler, yavrunuz sizden daha fazla yanıyor. Ve üçüncü boyutu, korku ve suç bildirir ağlama çocukta. Tuşu vardır çocuğun, bakıverin ya da yanına gidiverin başlar ağlamaya, suçluluğunu beyan manasınadır. Peki aynı şeyleri biz Allah karşısında o çocuk durumuyla ortaya koysak ne dersiniz? İsteklerimizi ağlayarak bildirsek Allah'a, gözyaşlarıyla. Ama ben beceremiyorum. Bir dene istersen. Cidden isteğini Allah'a öyle bildirince Allah'ın vereceğine inanırsan belki becerirsin. Çünkü ağlamayan gözden Allah'a sığınman gerektiğini sen de biliyorsun. Peki ya özlemimizi Allah'a beyan etmeyelim mi ağlayarak? Ya Rabbi ayrı kaldım senden. Sana soracağım soruları ben başkasına sormuşum. Senden alacağım mesajı ben sanki muhtaç değilim gibi eyvallahsız yaşamışım. Ben ne yapacağımı şaşırmışım, eyvah senden uzak kalmışım ya Rabbi. Eyvah diye ağlamayalım mı? Ve suçlarımızı, korkularımızı Allah'a ağlayarak beyan etmeyelim mi? Affet ya Rabbi diye ağlamayalım mı? İşte böyledir ağlama. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Kenzul Ummal'da öğrendiğim hadislerinde, 43.357, 43.467, 43.832, İbn Ömer, Üsame ve Ebu Hureyre'den nakledilen hadislerinde ağlama konusunda özel bir bilgi veriyor bize. Diyor ki, küllü aynin bakiyetun illa aynun beket min haşyetillah. Öyle başlıyor birisi rivayetin. Ben Türkçelerini naklediyorum. Kıyamet gününde bütün gözler ağlayacak. Ya Rabbi, bizim gözlerimizi ağlayanlardan etme diyecekseniz, kulak verin peygamberin sözüne. Öyle gözler dünyada o özelliği taşıyan gözler ağlamayacakmış. Çünkü ancak şu özellikleri taşıyanlar böyle gözler ağlamayacak diye peygamberimiz şimdiden bildiriyor bize. Birinci özellik ya da birinci göz çeşidi Allah haşyetinden ağlayan göz. Hatta rivayetin birinde sinek başı kadar yaş çıkaran göz. İşte o kadarcık da olsa Allah haşyetinden ağlayan göz deniliyor. Gerçi hep böyle aykırı düşünüyoruz belki ama ne yapalım? Özel uyarılar gerekiyor. Siz de yola çıkınca görmüyor musunuz? Serbestsin, yürü, istediğin gibi devam et diye levhalar pek yok da yolda işaret levhaları. Dikkat et, sağa döneceksin. Aman dikkat et, hızın şu kadar insin. Ama dikkat et, köprüye giriyorsun diye Uyarılar daha çok değil mi? Tabii uyarılar yapılır, serbest olan alanlar bırakılır ki. Yani bir adam sinek başı kadar değil, öküz başı kadar ağlasa, ağlasa ki ağlasa. Sonra ama bu ona yeter demiyoruz. Çünkü şöyle bir temel kural biliyoruz biz. Her ağlayanın ağlamasına kanmayacaktık biz bile. Çünkü öyle olsaydı Yakup'un çocuklarının ağlamasına kanmak zorunda olacaktık. Bildiniz değil mi? Yakup'un çocukları da ağlamıştılar. Akşamleyin kan yaş dökerek babalarının huzuruna gelmişler. Aman baba, zaman baba, etme baba, eyleme baba. Gerçi sen inanmazsın ama baba, biz kardeşimizle gitmiştik de onu kurt yemişti diye ağladılar. Yani hayatın bir bölümü ağlamanın tersine, bir bölümü ağlamanın gereği ise orada biraz düşüyor, düşünüyor, acaba diyoruz. Değilse günahlar elbette olacak, onların affı için ağlayacağız. Allah'a karşı gelme korkusuyla ağlayacağız. Ya yanlış yaparsam endişesiyle ağlayacağız. Veya ya razı edemezsem derdiyle ağlayacağız. Böyle bir göz kıyamette ağlamayacak. Peki ya ikinci göz türü? O da Allah için açık göz. Seharat fi sebilillah. Seherlerde açık olan göz. Veya gündüz veya gece Allah'ın bak dediğine bakan göz. Üçüncüyle birlikte tekrar edelim. Üçüncüsü de Allah için kapalı göz. Gaddat an maharimillah. Haramdan sakınan göz. Bu sadece kadın için erkek, erkek için kadına bakmayan göz şeklinde anlamayın. O var elbette ama sadece değil. Çünkü Allah'ın haramlarına bakmayan göz demek, o gözde haramları işlemeyen insan demektir. Mesela Allah'ın istemediği bir hayat programını, plan ve projesinin üzerinde düşünmeyen göz anlamına gelmez mi? Bakmayan göz. Yani mesela adam gözlerini kapatıp çalışamayacağı bir yerde, gözünü açıp çalışıyorsa, İslam'da yasak diyorsa, mesela meyhanedeyse gözünü orada açıyor, orada kullanıyorsa haramlara bakıyor anlamına gelmez mi sizce? Yapmayacağını yaparken bakan göz, bakarak Allah'a isyan etmeyi beceren göz, işte onlar ağlayacak gözler. Ama kapanan gözler, kapalı gözler. Demek ki Allah için hem açık olmalı göz, Allah'ın aç dediği yerde, hem de kapalı olmalı göz, Allah'ın kapat dediği yerde. Bir de dördüncüsü var ki başta dua edelim. Allah dayanamayacağımız şeyle imtihan etmesin. O da Allah yolunda çıkarılan göz. Gözler eğer Allah yolunda çıkarılmışsa, kişi gözünü Allah yolunda kaybetmişse, Allah onun cennette hem o gözüne karşılık göz verecek, hem de kıyamet gününde onu, o gözü ağlatmayacaktır. Dönüyoruz Abdullah İbni Mesud'un sözüne. Çıkan kısımları tekrar söylüyoruz sanki. Söylediklerimiz bölümü. Kur'an hamiline, Kur'an'la Müslüman olana, Kur'an'ın Müslümanına gecenin değerini bilmesi gerekir. Ama insanlar uykudayken üstelik ve insanlar yeme içme peşindelerken gündüzün değerini bilmeli o. Yine insanlar coşkun, sevinçliyken o hüznün, endişeli olabilmenin, dertli, hayatla ilgili olabilmenin kadru kıymetini bilmeli. Bir de insanlar gülüp oynarlarken ağlamanın kadru kıymetini bilmeli. Sonra ve bi samtihi izen nas yuhtiun. İnsanlar hata peşinde koşarlarken, hata işlerlerken, insanlar yanlıştan yanlışa koşarlarken susmanın, susabilmenin kadru kıymetini bilmelidir o Müslüman, o Kur'an Müslümanı. Susabilmek. Yani dostlar alınmazlar inşallah. Duyanlar yadırgamasınlar. Kimsenin lehinde ya da aleyhinde olmak üzere söylemiyorum. Bu sözün başta ben muhatabı, sonra kimse o muhatabıdır. Sanki Kur'an'la beraber olanlar, sanki Kur'an'ın hamili olanlar, sanki Kur'an'la Müslüman olmak isteyenler, yani biraz daha fazla bilenler, biraz daha fazla okuyanlar susmayı unutuyorlar, susmayı beceremiyorlar. Ama buna çevremdekiler de beni zorluyor diye sanki dert yanasım geliyor. Evime misafir geliyor, ben konuşuyorum. Ben bir yere misafir gidiyorum, ben konuşuyorum. Ben ziyarete gidiyorum, beni konuşturuyorlar. Bana ziyarete geliyorlar, beni konuşturuyorlar. Peki ben ne zaman dinleyeceğim? Sonra da alışıyorum ya, karşımdaki adam soru sormaya başlarken, tamam ben belki o soruyu 10 defa dinlemişim. Hatta biraz mübalağalı belki 100 defa dinlemişim. O daha ağzını açarken soracağı soruyu ben ona anlatmaya başlıyorum. Önce bocalıyor, belki sonra canı sıkılıyor ya da ben genelledim zannediyor veya anladığıma inanmıyor. Faydalı olmuyorum herhalde. Yani dinlemek zorunda değil miyim? Az şöyle biraz dinlemem gerektiğine inanmalı değil miyim? İsterseniz siz de susabilmenin kadru kıymetini bilin ama konuşma makamında susmak değil bu. Onu yanlış anlamayın. Önce o bölümü söyleyelim isterseniz. Aleyhissalatü vesselama müracaat ediyoruz. Susmak konusunda bir hadisi şerifi hatırladık. Şerefli söz demektir. Elbette peygamberin sözü şerefli sözdür. Der ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Men kâne yu'minu billahi vel yevmil ahir fel yükrim dayfehu وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ. Hadisin baş tarafını sadece Türkçeleştirip geçiyorum üzerinde durmadan. Kim ki Allah ve ahiret gününe inanıyorsa ikram sahibi olsun. Ya misafiri ya komşusudur fark etmez, ikram etsin. Ama son bölümdeki farklı konumuzla ilgili diye hatırladım. Kim ki Allah ve ahiret gününe inanıyorsa hayır söylesin ama değilse sussun. Siz bu hadisi daha önce çok duydunuz herhalde ama şöyle tercüme ettiler değil mi? Ben de öyle duyuyordum. Kim ki Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa ya hayır söylesin yahut sussun. Ya da karşıdakine baş tarafı filan söylemeden kısaca bir girişle arkadaş ya hayır söyle ya sus diyenleri duydunuz. Şimdi bunu böyle anlayınca bakın ne belalar açıyor başımıza. Mesela evinize misafir geldi. Siz ona dediniz ki arkadaş beni ev sahibi kabul ediyorsan, Allah'a inanıyorsan, beni seviyor, Allah'ını seviyorsan ya şu köşeye otur veya bu pencerenin önüne. O da kalksa, pencerenin önüne otursa. Biraz sonra kafaya taksanız ve pat diye vursanız alnına lafı. Sen ne biçim adamsın be, ben sana demedim. Allah'a inanıyorsan, Allah'ı seviyorsan, beni ev sahibi kabul ediyorsan, beni seviyorsan ya oraya otur ya buraya otur demedim mi sana? Niye buradasın deseniz. Ne kadar anlamsız değil mi? Ya oraya otur dediniz ya oraya adam da oraya oturdu işte, daha ne istiyorsunuz? Yani ya o ya odan birini seçince kişi sorumlu olmaz değil mi? Peki diyelim ki peygamberimiz şöyle dedi. Ya hayır konuşun ya susun, ya onu ya onu yapın, ben de sussam. İster misiniz? Hayat boyu susayım. Sen de sus. Bütün anneler sussun, bütün babalar, hocalar da sussunlar. Hatta şeytan da sussun. Sonra, şeytan susmaz tabi dinlemez değil mi peygamberi? Sonra ne olur? Şeytan ve dostları hep konuşur ama Allah ve dostları hep gündemde olmaz öyle mi? Böyle bir şey istenir mi peygamber tarafından? Ben öyle anlamıyorum onun için. Ya ne diyeceksiniz? Arapça biraz bilenler tekrar hadisin metnini Arapçasına müracaat etsinler. Felyekul hayran. Hayrı söyleyin. Ya hayır söyleyin değil. Evvel emirde bir kere görev budur. Hayrı söyleyin. Ama ya sende o konuda hayır yoksa bilmiyorsan? Ya eğitim gereği susman gerekiyorsa? Ya da senden önce birisi söylüyorsa? İşte sen o zaman susmak zorundasın. Öyleyse susmanın kadru kıymetini bilmek. Ben rivayeti tam baştan sona hatırlayamayacağım ama yerini hatırlıyorum. Bir zahmet oraya bakın. Abdullah İbni Mübarek'in Kitab-ı Züht ve Rekaik diye bir kitabını hatırlıyorum. Hadis kitabı. Bir cilt tercüme edildi. Bir zahmet onun galiba 46 veya 49. rivayetine bir müracaat edin. Şöyle deniliyordu. İlim sahibi olanların bir şeyler bilenlerin en büyük belası, yani zorlandığı konu, kendisi yerine bir alanda bir mecliste konuşacak biri varken bu adamın konuşma hastalığına tutulmasıdır. Yani susmayı becerememesidir. Oysa dinlemeyi becermesi onun kârına, çünkü dinleyen adamın, rivayetten öğreniyoruz, dinleyen adam hem bilgisini artırır hem de karşıdaki adamın yanlışı varsa düzeltmeye, eksiği varsa tamamlamaya imkan sahibidir. Ama konuşan sanat yapabilir, ziynetlendirebilir sözünü, süsleyebilir ya da aşırı gidebilir, ifrat ve tefrit olabilir. Dolayısıyla onun yanılma payı daha fazla. Ve mübarek madem birisi konuşma imkanında, yani birisi konuşuyorsa sen böyle bir imkan bulmuşsan sus dinle de gerekiyorsa ilave et gibi anlıyorum. Hatta o rivayetin devamında çok enteresan bir uyarı vardı. Bir şeyler bilenlere, yani belki de hoca takımına. Kimi hocalar, kimi alimler vardır ki kendilerini sultan zannederler diyordu o rivayet. Her dedikleri mutlaka tutulsun. Olur mu öyle şey? Sen öğreteceksin, sen eğiteceksin, sen anlatacaksın, sen sultan değilsin şeklinde sanki özel bir uyarı var. Siz onu o kitaptan tekrar okursunuz. Devam ediyoruz. İnsanlar hata işlerlerken susabilmenin, durabilmenin, konuşmayabilmenin, ben bu kadar biliyorum, ben buradayım, ben haddimi bilmek zorundayım diyebilmenin kadru kıymetini bilirmiş Kur'an'la beraber olanlar. Tabi Kur'an ona neyi ne kadar bildiğini öğretti ya, o da haddini bilecek ve duracağı yerde duracak. Peki, devam edelim İbn-i Mesud'un sözüne. Ve bi huşu'ihi izen nas yahtalun. İnsanlar aldanırlarken, insanlar yalan yanlış yapıp, ne edip ne yaptıklarını bilmezlerken, yani kârına mı zararına mı farkına varmayıp aldanma peşinde koşarlarken, huşu erbabı olmanın, yani gönülden bağlı olabilme, Allah'ı memnun etme ortamında bulunma, o ruh halini taşımanın kadru kıymetini bilir Kur'an ehli olanlar. Ve yenbagî lihamilil Kur'an en yekûne. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh sözün burasında Kur'an hamilinin şu dört özelliği taşıması, ama sözün sonunda da Kur'an hamilinin şu dört özelliği de taşımaması gerekir diye sözünü bitiriyor. O özellikleri de bir bir tanımaya çalışalım inşallah. Ve yenbagî lihamilil Kur'an. Kur'an'ın hamili, Kur'an yükümlüsü, ben Kur'an'la yükümlüyüm, yükümü Kur'an belirler, benim hayatımın sorumluluğunu Kur'an ayarlar diyen kişinin en yekûne bakiyen, ağlayan biri olması gerekir. Mahzunen, dertli, endişeli birisi olması gerekir. Halimen, acele etmeyen, beklentisi olmayan, kendine düşeni yaparken başkaları ne yapayım, ne yaparlarsa yaparlar ama ben bu yaptığımı Allah dedi diye yapıyorum demesini bilen birisi olmalıdır. Bir de sekinen, oturaklı, emin, sakin, en doğruda olduğunun bilincinde olan birisi olması gerekir. Tekrar ediyorum. Kur'an'ın hamili, Kur'an'la Müslüman olan, Kur'an'a göre Müslüman olan kişi, bakiyen, ağlayan olmalıdır. Az önce ağlamakla ilgili sözlerimizi tekrar hatırlayın. Demek ki Allah adına gözyaşı dökebilmeli. Allah dedi diye onu memnun etmek için, isteklerimizi ona bildirmek için, korkumuzu, endişemizi, suçumuzu ona beyan etmek için, özlemimizi, ayrı kaldığımızı ona açmak için ağlayabilmeliyiz. Çünkü Kur'an'la beraberlik bunu gerektirecek. Zaten Kur'an'ın ilk okuyanı, en güzel okuyanı, en örnek okuyanı Peygamberimiz öyle yapmıyor muydu? Mesela bir rivayette, gece namazında Maide suresinin son bölümünü okurken, İsa aleyhisselamın kavmiyle ilgili duası bölümünü okurken ağlamaya başlıyordu. اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكْ. Ya Rabbi, eğer bu insanlara sen azap edeceksen, onlar sana benden daha yakın, onlar senin kulların. Ama eğer mağfiret eder, merhamet edersen, فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمِ. Sen aziz, sen hakimsin, sen mutlak galip, yenilmez, her yaptığı yerinde yanılmaz bir ilahsın, senin yaptığına kim karşı gelir, sen nasıl istersen öyle yaparsın ayetini, duasını namazda okudukça ağlar, ağladıkça okur, okudukça ağlar, ağladıkça okur. Peygamberimizden böyle bir model öğrendiğimize göre Kur'an ehlinin ağlaması gerektiğine inanıyoruz. Mahzunen, dertli olmalıdır Kur'an ehli. sıkıntılı, yani karşıdakine sıkıntılı değil, daha iyi Müslüman olma sıkıntısı taşımalıdır. Hem kendi planında hem başkaları planında. Yani başkalarının daha iyi Müslüman olup olmaması aslında benim görevim açısından önemli. Ben iyi bir Müslüman olmam için hem dini kendi şahsımda uygulayıcı hem başkaları planda duyurucu olacaktım ya, işte onlara duyurma planı adına derdim olacak. Değilse ben ne kadar iyi bir Müslüman olursam olayım, ne kadar güzel anlatırsam anlatayım, asr-ı saadette peygamber aslındaki dört insan modelini unutmayacağım. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem en güzel din anlatan o şahsiyet, o örnek insan karşısında dört tane baba örneği vardı. Bir, Bekir'in babası. Ebu Bekir diye biliyorsun ya, işte o. Ne yaptı? Hemen teslim oldu değil mi? Hiç beklemeden kabul dedi. İki, Süfyan'ın babası. Ebu Süfyan. O da 20 sene bekledi. Mekke'nin fethinde ancak Müslümanlığını beyan etti. Peki ya Talib'in babası? Ebu Talib. Biliyordu. Yakından tanıyordu. Onun peygamberliğini gerçekten biliyordu. Onun hak üzere olduğunu tam biliyordu. Biliyordu ama evet tamam kabul ettim diyemedi ve bekledi, öyle gitti. Bir de cehaletin babası Ebu Cehil, o da biliyordu da o da düşmanlık yaparak çekti gitti. Demek ki ben anlatmanın, öğretmenin, tanıtabilmenin, ulaştırabilmenin, Kur'an'la insanların tanıştırılabilmesinin derdini çekeceğim. Ama karşıdakiler bu dörtten biri olurmuş. O benim problemim değil. Çünkü Kur'an'ın hamili Müslüman, Kur'an Müslümanı halimen olmalıdır. Hani ivmez kızmaz, evmez kızmaz diyoruz ya, aceleye getirmeyen. Yani 3 günde Müslüman olacaktı karşımdaki, 5 günde Kur'an diyecekti, 8 günde peygamberi anlayacaktı, öyle demez, devam eder. O Allah dedi diye yapar. Belli zamanlama, belli periyodik aralarla karşıdakinden bir şeyler bekleme, dolayısıyla beklemediği için de geri dönme Müslüman'ın şiarı değildir. Acelesi yoktur bu anlamda. Ölünceye kadar zaten göreve devam edecektir. Bu anlamda bir beklenti içinde, yani yarına o anlamıyla bir program içinde olup da bulamamanın ızdırabıyla kahrolan biri değildir Müslüman. Efendim çok uğraştım ama adam olmadı diyenleri hatırlayın bu noktada. Eniştesine, bacanağına, amcasına, dayısına, oğluna, kızına, hatta ne kadar çok gitmiş adam, ne kadar çok söylemiş ama olmazmış, artık gitmiyormuş. Ne kadar çok gitti? Yani zannetmeyin o öyle dedi diye Nuh Aleyhisselam'ın 950 yıl gittiği gibi gitti falan zannetmeyin. Efendim zaten bizim 950 yıl ömrümüz yok diyenlere, tamam o zaman bir ömür gitti diye söyleyelim. Yani bütün peygamberler bir ömür gitmedi mi insanlara? Biz neden 3 gün 5 günle acele ediveriyoruz? Ayrıca Kur'an'ın Müslümanı sekinen olmalıdır. Yani sakin, en doğruda olduğundan emin. Böyle nice esen rüzgarlarla kafasındaki düşünceleri şekillendiren, yeniden biçimlendiren değil. Çünkü o yaptığını Allah dedi diye yapan, Allah dediyse tamam dahası aranmayacağını bilen birisidir. Kur'an'ın hakim olduğunu, hikmet sahibi olduğunu bilen, Allah'ın hakim olduğunu bilen birisidir o Müslüman. Dahasını niye arasın? En doğrudadır o çünkü. Mesela çocuğunu nasıl eğitecek? Emindir kendisinden çünkü Kur'an demiştir. Onun için oturaklı bir hayat programı vardır. Böyle aceleye getirilmiş bir program değildir onunki. Ya da acabalarla dolu değildir. Dur düşünememişim, geçen yıl öyle diyordum ama bu yıl böyle oldu demesi gerekmez o Müslümanın. Çünkü Kur'an kaynaklıdır aldığı karar. Ne yapacaksa Kur'an'a göre yapacaktır. Yani zaman ve mekanı bilen Allah'ın aldığı kararı uygulayandır Müslüman, onun için sakindir, sekinendir. Ama وَلَا يَنْبَغِي لِحَامِلِ الْقُرْآنِ Kur'an'ın muhatabı, Kur'an'la Müslüman, Kur'an'ın Müslümanı şu özellikleri de taşımamalıdır. Bir, cafiyen, kaba ve zalim olmamalıdır, cefakar. وَلَا غَافِلًا, ilgisiz, gafil olmamalıdır. Vela dahiken, gülüp oynayan olmamalıdır. Bir de vela hadiden, sert ve haşin olmamalıdır. Tekrar dönüyoruz. Kur'an'la Müslüman, Kur'an'ın ortaya koyduğu Müslüman, ahlakı, kafası, yapısı, yani benliği, karakteri Kur'an'la oluşan Müslüman cafiyen olamaz, kaba ve zalim olmaz. Çünkü Kur'an ona bunu öğretmiştir de elbette. Ama bu temel özelliktir Abdullah İbni Mesud'a göre. Peki ya ikincisi? Vela gafilen, o hiç olmaz değil mi? İlgisiz olacak. Az önceki özelliklerden mahzunen vardı ya, dertli, endişeli olmak, tam onun tersi. Fark etmez diyen birisi olmaz Müslüman. Yani komşu öyle veya böyle olmuş, çocuğu şöyle veya böyle olmuş ya da insanlar şöyle veya böyle olmuş. Onun için fark etmiyor galiba. İşte olmaz Kur'an Müslümanının. Böyle olması mümkün değil. Dünya şuraya gidiyormuş, insanlar buradan geliyorlarmış, yemek şöyle olmuş, içmek böyle, bulunduğu yerde çevresinde münkerler varmış veya maruflar varmış, emredilecekmiş veya nehyedilecekmiş. Fark etmez, o kendi dünyasını yaşayan biridir. Olmaz öyle şey. Müslüman, Kur'an'la Müslümansa eğer, yapamaz onu, ilgisiz davranamaz hayata. Çünkü aleyhissalatü vesselam, İnsanlar içinde onların dertleriyle dertli, yani onların cennete gitmesiyle dertli, cehennemden uzaklaşmasıyla dertli olan Müslüman, insanlar içine karışmayan, onların bu dertlerini kendisine dert etmeyen Müslümandan her zaman hayırlıdır diyor. Bela dahiken gülüp oynayan da olamaz Müslüman. Her şeyi unutmuş, kendi dünyasında zevk peşinde. Sende var mı bunlar? Diyemedim. Ama kendimi de alamadım. Bu kadar bari sorsam. Peki sen kendindekini görmüyorsan bende var mı? Bir zahmet tanıyorsan gel bana söyle de değişmek zorundayım. Ben sana nasıl söyleyeceğimi sen bana söyle, sen de değiş. Yani bu özellikler bizde olmasın. Varsa yapacağımız şu. Oturup ağlamayalım belki ama oturup Kur'an'ın başında oturalım. Gidip Kur'an'ın Müslüman olalım. Hayatımızı Kur'an'la düzenleyelim. Yani peygamberin anladığı bir Kur'an bizim kitabımız, Kur'an'ımız olsun. Peygamberin Kur'an'ı, onun anladığı Kur'an, onun öğrettiği Kur'an, onunla anlaşılan Kur'an bizim Kur'an'ımız olsun. Bir de vela hadiden, Kur'an'ın Müslümanı, Kur'an'la Müslümanlaşan sert ve haşinde olmamalı. Çünkü böyle bir Müslüman, dışındaki insanlara vurunca, Kur'an'dan öğrendiği gerçekleri karşıdakinin alnının ortasına vurunca, o sendeliyor belki, belki hoşuna gidiyor, belki sırt üstü düşüyor, belki ama kaçıyor ise sonra, bir tanesi bile kaçıyorsa, bilsin ki o Müslüman, o kaçan Kur'an'dan kaçıyor. Yani onun şahsında, o Müslüman şahsında Kur'an'la beraberlikten kaçıyorsa, öyle de olmasın Müslüman. Peki hiç mi vurmasın? Hiç mi sert davranmasın? Hiç mi? Öyle değil. Yani Müslümana karşı sert davranmasın değilse şahsiyetsiz olsun, silik bir şahsiyeti bulunsun, boynunu büksün, önüne gelen üzerine, öyle değil. Ya ne? Yani Müslümanlara karşı merhametli olsun. Ama merhamet onun elinden tutmak, merhamet onun eline vurmaksa, merhamet onun ateşe gitmesini engellemekse, merhamet onun sobaya değmesine biğane kalmamaksa, hatta azarlamaksa, bazen bağırmaksa, bunlar olsun elbette, bunlar merhametten dolayı yapılacak şeylerdir. Yani bir annenin çocuğuna merhametini herhalde kabul ediyoruz. E peki o anne çocuğunun her dediğini yaparsa merhametli anlamına gelir mi? Ya da merhametinden dolayı namaza kaldırmasa, oruç tutturmasa, Kur'an'ı öğrenecek de ama neyse zorlandı yavrum yapmasın dese, siz merhametli kabul eder misiniz? Öyle değil sertlik ve haşinlik. Yani karşıdakinin insanlığını unutarak hareket etmek galiba. Ama o da insan değil mi? Onun da bir gönlü var, onun da bir kafası var, onun da bir bilgisi var. Bunları unutarak hareket etmek, işte Kur'an'ın hamili Müslüman, Kur'an'ın Müslümanı öyle yapmasın. Söz, Abdullah İbni Mesud'un sözü burada bitti. Ben baştan buraya kadar bir kere daha Türkçe özetliyorum ve inşallah bitiriyorum. Kaynak Abdülahmet bin Hanbel'in Kitab-ı Zühdü. 1. cilt 890. haber. Kur'an'ın hamiline gereken o ki, o insan Kur'an'la Müslüman olan, Kur'an'ın Müslümanı olan kişi, insanlar uykudalarken, kendilerinden geçmiş sanki uyku ölümüne yatmışlarken, gecenin kadru kıymetini bilmeli. Yine insanlar yeme içme peşinde koşarlarken gündüzün, insanlar coşkun, kendilerinden geçmiş bir hayat sürerlerken dertli, hayatla ilgili cennet, cehennem endişeli olabilmenin, insanlar gülüp oynarlarken ağlayabilmenin, insanlar hata işlerlerken susabilmenin ve insanlar aldanırlarken huşu erbabı olabilmenin kadru kıymetini bilir. İşte Kur'an'ın hamili, Kur'an'la beraber Kur'an'ın Müslümanı olan kişi ağlayan olmalıdır. Dertli, acele etmeyen, sakin bir şahsiyet sahibi olmalıdır. Ama Kur'an'la Müslümanlığı taşıyan kişinin, Kur'an'ın Müslümanının, Kur'an'la Müslüman olan kişinin kaba ve zalim, hayatla ilgisiz, çevreyle ilgisiz, gülüp oynayan, sert ve haşin tabiatlı olmaması da gerekir. Allah'tan duamız, onun istediği gibi Kur'an'la beraberliği bize kolay kılsın inşallah. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.